Ayrım 40. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 425. 47. Koster'ın uçağa binip gittiğini öğrenen Sablon yüksek sesle sövdü. Tutuklanacağından korkup oyunu sona erdirdi Teres. Şimdi gidip Nive'ye kendisini sille tokat kovduğumu anlatacak. Nive de ya verdiğimiz avans diyecektir. Uçaktan iner inmez de yakama yapışırlar %100. Oysa casuslarla, katillerle çalışan bir haydut şebekesi bunlar. Beni de işlerine çekmek istediler, bu kesin. Hemen şimdi bir takım önlemler almalıyım. En iyisi çeklere gidip, ben gazeteciyim diyeyim. Komünizmi de beğenmiyorum ama sorun bu değil. Beni alçakça emelleri için kullanmak istediler. Haçlılar mı ne diye politik düşmanlarını öldüren bir de örgütleri var burada. Hiçbir ilişkim yok onlarla. Karşıyım hepsine. Bu da bir yana öfkeliyim. Kararını verdi Sablon. Tamam, böyle yapayım. Safsaklamaya gelmez bu iş. Belki bugün de birilerini öldürmeye hazırlanıyorlardır. Resepsiyon memuruna İstihbarat Bakanlığı'na telefon edip kendisinin 2 gün önce geldiğini ve bir görevliyle görüşmek istediğini söylemesini rica etti. Yukarıya odasına çıktı. Penceresi çıkmaz bir avluya bakıyordu. Yarı karanlık masa lambası bıkkınlıkla ışıyordu. Divana uzanmasıyla fırlayıp kalkması bir oldu. Ne yapıyorum ben? Pisliğin birinden çıkıp ötekine atıyorum kendimi. Evet, Koster alçağın teki, buna hiç kuşku yok. Ama ihbar ihbardır. Üstelik de kimi ihbar ettiğimi bile bilmiyorum. Belki de bu Haçlılar dürüst, iyi insanlardır. Banliye de komünistlerden nefret ederdi ama kendisi çok iyi bir insandı. Onların iç işlerine karışmamalıyım. Yalnızca ajanstan söz edeyim, tüm gerçeği olduğu gibi yazayım. Yalnız burada değil, bana yanıt verebilecektir özgü bir ülkede basılmalı yazı. Yarın Paris'te olacağım. Yazıyı hemen Monde ya da Combat'a gönderirim. Benim görevim bu. Yoksa muhbirlik değil. Daha ilkokuldayken öğrenmiştim birini jurnallemenin alçaklık olduğunu. Haklı olsam bile hatta. Kapı vuruldu ve İstihbarat Bakanlığı'nın görevlisi girdi içeri. Sablon çok şaşırdı. Bir şeyler kekeledi. Prag'ı öven sözler söyledi. Sonunda sizi rahatsız ettiğim için kusura bakmayın dedi. Prag'da birkaç gün kalma olanağım olacak sanmıştım da okullarınızı, fabrikalarınızı göstermenizi rica edecektim sizden. Ama ne yazık ki hemen şimdi öğrendiğime göre yarın Paris'te olmam gerekiyor. Doğrusu çok mahcubum size karşı. Çek gidince Sablon masaya oturdu ve yazmaya başladı. Hızla, koca koca ve geniş aralıklarla yazıyordu. Ben her zaman devletler arasında yakınlaşma yanlısı olmuşumdur. Zaten Transok da bana bu yüzden Moskova'ya gitmemi önermiştir. Ben Transok'un alçakça suçlara perde olan bir kuruluş olduğunu bilmiyordum. Moskova'da Fransız Büyükelçiliği Sekreteri Duchaumont, kendisine Sovyet hükümetinin politikasından hoşnut olmayan kişilerin adlarını bildirmemi istedi. Bu masum bir iş olarak gelebilir. Bu yüzden burada başka gerçeklere de yer vereceğim. Transok Ajansı'nın Prag muhabiri Bay Koster bana bir takım yeraltı örgütleriyle ilişkisi olduğunu söyleyerek yazdıklarını özenle karaladı. Gene ihbar. Oysa insanlara dokunmadan, düşüncelerden, amaçlardan söz etmeli. İçinde bulunduğum şu tehlikeli günlerde korkarım ki bazı gazete kuruluşları, özellikle de Transok, özgür gazetecilik ilkelerinden sapmakta ve başka ülkelerin politik hayatına el atmaktadırlar. Bunu da karaladı. İnandırıcı değil, çocukça. Ne demek korkarım ki? Burada bir adam öldürdüklerini biliyorum bunların. Politik tutkular, nedenli soylu motifler taşırlarsa taşısınlar, aşağılık bir takım davranışlara neden olabilirler. Transok Ajansı, halklar arasındaki yakınlaşma hizmet etmemesi bir yana düşmanlıkları körüklemektedir. Bu ajansın birçok temsilcisi istihbarat işleriyle uğraşmakta olup, hayır, bu da olmadı. Bu adamlar kötüdür diyorum ama kim olduklarını, ne olduklarını açıklamıyorum. Koster'ın, Nivey'in, Duchaumont'un, Love'un adlarını vermeliyim. İyi ama bir kanıtım var mı? Koster yazdıklarımın hepsini inkar edecek. Nivey benim bir üçkağıtçı olduğumu, yüklü bir avans aldığımı, karşılığında ise bir tek olsun yazıyı vermediğimi, şimdi işten kurtulmak için kendilerine kara çaldığımı söyleyecektir. Duchaumont da yazdıklarımın baştan sona uydurma olduğunu, Moskova'da beynimin yıkanmış olduğunu ileri sürecektir. Love'a gelince. Zaten ona ilişkin bildiğim ne ki? Yalnızca Nivey'in kayınpederi olması. Çocukluk bu benim yaptığım. Bütün gün acıyla kıvrandıktan sonra akşam yazı işleri müdürlüğüne kısa bir mektup yazdı. Normal bir gazete ajansının görev sınırlarını aşan Transok Ajansı'nın politik eylemlerine ilişkin söylentiler bana kadar gelmiş bulunmaktadır. Sözünü ettiğim ajans adına bir gazeteci olarak Moskova'ya gitmeyi kabul ettiğimi ve yalnızca kendi işimden sorumlu olduğumu açıklamayı bir görev sayıyorum. Hiçbir politik partiye bağlı değilim ve bir tek isteğim vardır, Barış, Moskova'ya da Sovyetlerin politik düzenleri iyi midir, yoksa kötü müdür diye yargılamaya değil, savaşı önleme olanağı olup olmadığını anlamaya gittim. En yakın zamanda bu sorunu aydınlatmak ve Rusların kendilerinin bu konuda neler düşündüklerini açıklamak niyetindeyim. Yarın Nive'ye veririm bunu diye düşündü. Herhalde havalanına gelecektir. Böylece hemen açıklamak olanağı da bulmuş olurum. Mektupta onun için kırıcı hiçbir şey yok. Ona hemen komünist olmadığımı ve olmayacağımı, Rusların barış istediklerini, yakınlaşma üzerinde çalışmak gerektiğini söyleyeceğim. Eğer mektubu yayınlamaya razı olursa onlara öteki yazıları da yazarım. Eğer geri çevirirse aldığım avansı ödeyeceğimi, ancak biraz zaman vermesini, o kadar param olmadığını, evimi satacağımı söylerim. Sonra da Mond'a götürürüm mektubu ya da en iyisi Bedia ile konuşurum. Dürüst, namuslu adamdır Bedia. Direniş hareketine de katılmıştı. Eğer o desteklerse bütün gazeteler basar yazıyı. Yol boyunca heyecanlandı durdu. Şimdi Nive'yi göreceğim. Ekşi ekşi gülüp yolculuğumun nasıl geçtiğini soracak. Güzel diyeceğim ben de. Sonra rezil bir suskunluk başlayacak. Ancak karşılayan kimse yoktu Sablon'u havalanında. Rahat bir soluk aldı. Gün iyi başlıyordu. Doğru evine gitti. Hayattan bir iz yoktu evde. Panjurlar kapalı, tablolar ambalaj kağıdıyla örtülü, mobilyalar kılıfları içindeydi. Çalışma odasının panjurlarını açtı, masasını, yazı makinesini görünce öfkelendi. Oturması ve yazı yazması gerekiyordu. Hemen Kimperli'ye gitmek istedi canı. Mektubu Nive'ye 3 gün sonra verirse kıyamet kopmazdı ya. Dinlenip soluk almalıydı biraz. İstasyona gitti, sevindi. 40 dakika sonra Kimperli'ye bir ekspres vardı. Kompartman boştu. Bugün şansım gerçekten iyi diye düşündü. Neşesi yerine gelmişti. Akşama bizimkileri göreceğim. Yarın sabahsa erkenden denize. Anjer'de tren 20 dakika durdu. Sablon çevresine bakınmak için indi. Bir kahve içti. 10 kadar gazete satın aldı. Kompartmanda yerini alınca gazeteleri katlayıp bir köşeye koydu. Yeniden düş kurmaya başladı. Karısı Madlen, kırmızı mavi anemonlar, balıkçı teknecikleri. Başını pencereden dışarı uzatınca bildik bir tazeliği soludu. Deniz yakında. Tembel tembel gazeteler uzanıp Samdi Sua'yı açtı ve şaşırıp kaldı. Bu da kim? Bana benziyor. Evet, evet benim bu. Yalnız fotoğraf biraz tuhaf, bir kürek mahkumuna benziyor. İyi ama neden basmışlar benim resmimi? Ve ancak o zaman gördü kocaman başlığı. Moskova'nın bir nolu ajanı. Moskova'dayken sık sık şöyle düşünürdü. Eğer Rusların savaş istemediklerini yazacak olursam hemen komünist yaftasını yapıştırıp Ruslara satıldığımı yazacaklardır. Ama şimdi ansızın basılmışçasına paniğe kapılmıştı. Gazeteyi buruşturdu ve pencereden dışarı atmaya hazırlandı. Okumayayım daha iyi. Sonra kendine kızarak sayfaları eliyle düzeltti ve okumaya başladı. İlkin güldü. Velázquez'in tabloları nasıl sattığına ilişkin hikaye onu neşelendirmişti. Köprü konusu ve Gestapo'ya hizmet bölümlerinde öfkelendi. Ancak yine de sakindi. Koster'ı satın almaya çalıştığını okuyunca çileden çıktı. Her şey anlaşılıyor. Ağzımı kapatmak istiyorlar. Koster'ın daha dibini bulmadığı şişeyi öylece bırakıp yelpalayarak havalanına koşturmasının nedeni buymuş demek. Topu gangster bunların. Ama başaramayacaklar. Burası Amerika değil. Burunsallık geçirilmez burada insana. Şimdi her şeyi yazmak gerek. Ajanlar, katiller, maskelerini indireceğim hepsini. Nereye gittiğini, karısına telgraf çektiğini unuttu ve pencereden Madeleine'i görünce şaşırdı. Evet, Kimperli'ydi burası. Neyin var diye sordu karısı. Zorlukla bulduk seni, neden inmedin trenden? Sablon utanmıştı. Bağışla Lucy, çok yorgundum. Sonra korkunç bir de alçaklık var ortada. Sonra anlatırım sana. Paris'e ilk trenin ne zaman olduğunu öğrenelim şimdi. Hemen bugün gitmem gerek. Karısı güçlükle razı edebildi. Hiç değilse o gece orada kalmaya. Sablon kızının yanında gazetedeki yazıdan söz etmek istemiyordu. Üçü küçük verandada sessizce oturuyorlardı. Ilık bir yağmur yağıyordu. Islak yaprak, şebboy, deniz kokuyordu hava. Sablon Madeleine'i sevdi. Büyümüş, güzelleşmişti kızı. Gerçek bir kadın olmuştu. Transok'u falan unuttu Sablon. Sonra Madeleine yatmaya gidince karısına gazeteyi gösterdi. Oku, evi satmamız gerekiyor. Lucy'nin gerçek bir dost olduğunu bilirdi. Franco'ya ilişkin gerçekleri yazmasından dolayı yazı işleri müdürlüğü ile bozuşunca çok güç günler geçirmişlerdi. Para yoktu. 2 yaşındaki Madeleine ağır bir hastalığa yakalanmıştı ve Sablon öfke nöbetlerinden sonra hep yakalandığı bir duyumsamazlık içinde gölge gibi dolaşıyordu. Lucy hem kızına hem Sablon'a bakmıştı. Moda dergilerini ve Pierre Benoit'un romanlarını taparcasına seven bu küçük, koket kadında olağanüstü sağlamlık, en zor anlarda bile gülümseyebilme ve her türlü işi sessizce yapabilme yeteneği vardı. İşgal günlerinde kocasına yardım etmişti. Sablon tutuklanınca geceleri ağlamış, gündüzleri dikiş dikmiş çalışmıştı. Yaşamak, maddeni kurtarmak gerekti. Bir mucize gerçekleşip de Sablon, Auschwitz'den sağ salim dönünce yatağa düşmüştü. Doktorlar sinir sisteminin zayıflaması demişlerdi. Oysa o, mutluluktan hastalandığını biliyordu. "Kim yazmış bunu?" diye sordu Lucy gazeteyi katlarken. "Bilmiyorum, belki Koster. Prag'dayken yanıma gelmişti. Susturmak istiyorlar beni. Bütün dertleri bu." Koster'la konuştuklarını anlattı Sablon. Artık hiçbir şeyle bağlı değildi. Ad verebilirdi. Nelerle uğraştıklarını bir bir anlatacaktı. Hemen yarın Bediye'ye gidecekti. Yayınlamazlık edemezlerdi yazısını. "Korkarım ki," dedi Lucy, "bu o kadar kolay olmayacak. Ama sen üzülme. Yayınlayacaklarına %100 eminim. Para için de üzülmene gerek yok. Evi satarız. Karşılar herhalde aldığın avansı. Şimdi senin muhakkak uyuman gerek. Gözlerin kan çanağına dönmüş. Yat. Tren 9'da nasıl olsa." Ertesi sabah karısı ve Madeleine istasyondan uğurladılar Sablon'u. Madeleine bir ara yanlarından uzaklaşınca Lucy ağzından kaçırmışçasına "Bu Sonya'da neyin nesi oluyor?" diye sordu. "Hiç sözünü etmemiştin bana." Sablon birden parladı. "Demek sen de inanıyorsun." Lucy şaka yaptığını, bundan bir anlam çıkarmanın gülünç olduğunu boş yere anlattı durdu. Sablon pencereden bile bakmadan pek soğuk bir havayla ayrıldı karısından. Yolculuk boyunca da suratının asıklığı gitmedi. Lucy bile inanmış, insanlar iyice bunadılar artık. İşte şu şişko da bana bakıp duruyor, besbelli gazetedeki yazıyı okumuş, resmimden tanımış ve şu anda üzerine atılıp onu kıtır kıtır kesip kesmeyeceğimi düşünüyordur. Rezillik. Sonra kendini yüreklendirmeye çalıştı. Lucy'ninki önemli değil, bir kadın kıskanıyor mu artık onda sağduyu arama. O kadar aşırı gitmişler ki ahmaklar bile inanmaz yazdıklarını. Bediye bunun cezasız kalmaması gerektiğini anlar. Fransa'nın üzerine bir gölge düşüyor. Bediye herhalde bilmiyordur bir takım diplomatların nelerle uğraştıklarını. Döşemon ateşle oynuyor. Kime çalıştığı bile belli değil. Belki de Lov yönetiyordur onu. Son anda heyecanlandı. Ya Bediye Paris'te değilse? Sonra kabul etmeyebilir beni. Meşgul olduğunu söyleyebilir. Gerçekten de çok meşguldür. O zaman yarı yarıya kaybettik demektir davayı. İkinci bir Bediye daha yok ki. Ancak Bediye Paris'teydi ve Sablon'u hemen kabul etti. Dostça Moskova'nın nasıl olduğunu, orada kimlerle görüştüğünü sordu Sablon'a. Sablon hemen Transok işine geçmek istiyordu. Ama Bediye öyle bir ilgiyle dinliyordu ki Sablon da elinde olmadan kendini kaptırdı. Ayrıntılar ile anlatmaya başladı. Bu arada Krylov'un portresini çizmeyi de unutmadı. "Yani," dedi Bediye, "sonuç olarak savaşa falan hazırlanmadıklarını söylüyorsunuz? Bakın, görüyor musunuz, orada bulunmadım ama ben de hep aynı şeyleri söylerim. Ancak bize güven duymadıkları için bazen öyle hareket ediyorlar ki korkunç bir şey. Sanki savaşa hazırlanıyorlar. Tabii bunda bizim de suçumuz yok değil. Gazeteler bazen fazla ileri gidiyorlar. Gereksiz şeyler yazıyorlar. Artık Amerika'dan hiç söz etmiyorum. Aptal o kadar çok ki orada. Üstelik her aptalın kafasına esen her şey yazabileceği bir de gazetesi var. Sizin gezi anılarını ayrıntılarıyla yazmanız çok iyi olur. Haklısınız, havayı yumuşatmak için elden gelen her şey yapılmalı. Yazacağım, ben de yazmayı düşünüyorum. Yalnız nerede yayınlayabileceğimi bilemiyorum. Ağzımı kapamak istiyorlar benim. Hakkımda yazılanları okudunuz mu?" Bediye gülümsedi. "Kim ciddiye alır onları? Sonra en seviyesiz gazetede, sansasyon peşinde koşan, Amerikanizm budalası bir gazete bozuntusunda yayınlandı. Velázquez'in tabloları köprü başlarında sel sivil dolaşıyormuş gibi uydurulan zırvalara kim inanır? Bunları ciddiye alıyor musunuz siz yoksa? Yazıyı değil, yazarlarını." Sablon, Bediye'ye Transok'un çalışmalarını anlattı. Bediye onu dikkatle dinledikten sonra, "Ben sizin eski bir dostunuzum," dedi. "Bilmiyorum, anımsıyor musunuz? Direniş günlerinde doktor gelmişti bir gün size. Jean d'Arc grubundan Doktor Lafos. Brive'de herkesin sizin yazılarınızı neredeyse ezbere bildiğini söylemişti. Anımsıyor musunuz? Bir teksir makinemiz olmadığı için geceler boyu oturarak el yazımla çoğaltmıştım onları. Çok güzel günlerdi. Hepimiz romantik idik. Sizse şimdi de bir romantik gibi konuşuyorsunuz. Oysa biz politikacıyız. Sağduyulu davranmaya mahkumuz. Duygularınızı anlıyorum ama ben ölçülü olmak, kendimi tutmak zorundayım. Rusların barış istediklerini söylediniz demin. Sizinle aynı görüşteyim. Ancak bence onların barışseverlikleri Batı güçlendikçe artıyor. Eğer biz şurada sizinle barış içinde tatlı tatlı söyleşiyorsak, bunu her şeyden önce Amerika'ya borçluyuz. Sizinle açık konuşacağım. Hükümet güç bir durumda. Komünistler Amerika ile aramızı açmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ağustos'ta siz Burada değildiniz. Göstericiler Concord alanını yarıp Amerikan Büyükelçiliğine bir sel gibi akmaya başladılar. Komünistlerin değirmenine su dökmeyiz biz. Transok'un perde arkası çalışmalarına öfkelenmişsiniz. Bana kalırsa biraz büyütüyorsunuz ve burada da bir romantik olarak kalıyorsunuz. Gerçekten adam öldürebileceklerini hiç sanmam. Bir dakika durun. Şöyle ya da böyle. Transok bir Amerikan işidir. Evet, Nivey var işin içinde. Ama sorarım size. Nivey bir politikacı mıdır? Hayır. Ama iyi bir şairdir. Yalnız onu genel ölçülerle değerlendirmek gerek. Biz sizinle direnişteyken o emniyet müdürlüğünde oturmuş, Sirse üzerine şiir yazıyordu. Ben onu suçlamıyorum. Öyle bir adamdır o. Demin Transok'ta herkesi Roberts diye birinin yönettiğini söylediniz. Hiç duymadım bu adı. Ama diyelim ki öyledir. Aslına bakarsanız sizin onların adına Moskova'ya gittiğinizi duyunca pek sevinmedim. Ama eski işler bunlar. Karıştırmayalım şimdi. Amerika'da egzantrik adam çoktur. Ne yaparsanız genç bir halk, olgunlaşmamışlar daha. Birisi 24 saat içinde bütün orduyu Moskova üzerine yürütmeyi planlar, daha bir başkası ise Bill Koster diye birisine Prag'da darbe yapmakla görevlendirir. Tüm bunlar tepeden tırnağa ahmaklık. Ama sizin de pek iyi bildiğiniz gibi Amerika ile buzlaşıp yalnız bırakamayız kendimizi. Bakın Sablon, bana hep aşırı iyimser olduğumu, gerçekleşmeyecek şeyler için söz verdiğimi söylerler. Doğrudur bu, mesleğim böyle benim. Ama ben size yardım etmek istiyorum. Şu anda her şeyi ölçüp tartmış olarak söylüyorum bunları. Don Kişotluk yapmayın. Eğer Transok'la savaşa girişirseniz kaybeden siz olursunuz, onlar değil. Sırtları çok sağlam yerlere dayalı onların. Kaldı ki sizin gibi iyi bir gazeteci, bir Fransız, yani kültürlü bir ulusun temsilcisi için ne üdüğü belirsiz bir ajansla savaşacağım diye zamanını, sağlığını, gücünü harcamak, bilmiyorum, yerinde bir davranış olur mu? Anlamadım, susayım mı yani sizce? Hayır, susmanızı istiyor değilim ben. Bakın, noktası noktasına ele alalım sorunu. Birincisi, sizin ajansla ilişkileriniz. Bence bu yoluna konabilir. Avans aldığını söylemiştiniz. Bunun da hiçbir kötü yanı yok. Uzun zaman bir yerde çalışmadınız. Harcamalarınız çok oldu. Avansı geri vermeniz aptallık olur. İkincisi, hakkınıza yazılan yazı ki doğrusu iğrenç bir iftiralar karmaşasından başka bir şey değil. Ben de olsam yanısız bırakmak istemezdim. Eğer izniniz olursa ben bir taslak kalem alayım. Hiç şüphe yok ki siz bin kez daha güzel yazarsınız ama burada kalem parlaklığı değil, doğru politik yaklaşım gerekli. Her sözcük üzerinde tek tek durmak gerek ve son olarak da sizin yazılar konusu. Yazı işlerine göndereceğiniz bir yanıt mektuptan sonra büyük gazetelerden birinde Rusya izleniminizi yazabileceğinizden eminim ben. Eğer bir itirazınız yoksa Dumont'la konuşayım. Avans da, yazılar da, hiçbirisi önemli değil şimdi bunların. Demek size göre ben de açıkça... Sözünüzü kestiğim için beni bağışlayın dostum ama 20 dakika sonra Ramedia'da olmak zorundayım. Yarın size taslağı gönderirim. Biçim üzerinde fazla durmayın. Sablon değilim ben. Bir taşra noteri gibi yazarım ve şimdi sizden ayrılmam gerekiyor. Bedia Sablon'un elini hararetle sıktı. Ertesi gün Bedia'nın sekreterlerinden birisi Sablon'a yazı işlerine gönderecek mektubun bir taslağını getirdi. Bazı gazetelerde Moskova'nın bir nolu ajanı diye beni konu alan uyduruk bir takım yazılar yayınlandı. Bunlar gerçeklerden o kadar uzak şeyler ki yalanlamaya bile gerek olduğunu sanmıyorum. Ancak şunu belirtmeliyim ki hiçbir zaman Moskova'nın ajanı olmadığım gibi Batı dünyasının özgürlük ilkelerine karşı olması nedeniyle Sovyet rejimini son derece yanlış buluyor ve Kremlin'i destekleyen Fransız komünistlerinin davranışlarını devlete ihanet sayıyorum. Bir gazete ajansından Moskova'ya giderek demir perde gerisindeki hayatı gözlemleyip yazma önerisi aldım. Sovyetler Birliği'nde yarım yıl bulunduktan sonra şuna inandım ki Batı'nın Kremlin'e karşı uyguladığı kararlı politika ve Kuzey Atlantik Savunma Anlaşması meyvelerini vermeye başlamıştır. Ruslar artık düşledikleri saldırıların büyük tehlikesi olduğunu anlamış ve bunun sonucu olarak da son derece barışsever bir politika izlemeye başlamışlardır. Amerika ve Batı Avrupa'nın demokratik ülkeleriyle dostluk bağlarımızı daha da güçlendirerek barışı koruyabileceğimizi ve böylece de Doğu ile barış görüşmelerine biraz daha yaklaşabileceğimizi umuyorum. Sablon öfkeyle parçaladı kağıtları. Gidin ve bediyenize benim bakanlık şıllıklarından olmadığımı söyleyin. Sablonum ben, anlaşıldı mı? Ona bu yaltak mektubu hiçbir zaman kabul edemeyeceğimi, boşuna uğraşmış olduğunu söyleyin. Çirkef içindesiniz delikanlı. Bakanlığınız boğazına kadar çirkefe batmış. Havalandırmanın zamanı gelmiş de geçiyor bile. Sekreter Bediye'ye şöyle aktardı durumu. Sablon'dan geliyorum efendim. Herhalde Sağralı. Beni yanındayken tam bir kriz geçirdi. Mektubu ayaklarının altına alıp çiğnedi ve bir şeyler bağırdı. Bediye düşünceye daldı. Sablonu nasıl gözden çıkarabiliriz? Gerçi Ruslar şaşırtıp sersemi çevirmişler onu ama eski topraktır sablon. Bağışıklığı vardır böyle durumlara karşı. Yalnız üzerine fazla varmamak gerek. Eğer avansı geri vermesini isterlerse bu onun için yıkım olur. Yıkılmış bir insansa her ahmaklığı yapabilir. Bediye akşam yemeğini Nihanesiyle yedi. Söz basına gelince Bediye bundan yararlanarak sablonla başlarının belada olduğunu anlattı. Koster belki Çekoslovakya için bile uygun olabilir ama burası Fransa. Fransızlar bambaşkadır. Sablonla konuşmak çok yersizdi. Artık yazısının hiç sözünü etmiyorum. Sablonu dört duvar arasına sıkıştırmak hiç doğru değildir. Ünlü büyük bir gazetecidir o. Nihales gülümsedi. Koster'ın Çekoslovakya için uygun olabileceğini mi söylediniz? Hiç sanmıyorum. Bu adam Mississippi için bile uygun değildir. Bir cincik eşya mağazasındaki su aygırıdır o. Nihales'in boş inanları vardı. Daha sonra bu cincik mağazasındaki su aygırını anımsayınca başına gelen belayı da buna yordu. General Regan uğramıştı bir gün Nihales'e. Koleksiyonuyla övünmek isteyen Nihales ona tabakalarını göstermişti. General tabakalara bakarken birisini yere düşürmüştü. Bu üzerinde Termide Meryem'i Teresa Talye'nin portresinin bulunduğu Sèvres porseleninden bir tabakaydı. Nihales'in yüzündeki dehşet ifadesini gören Regan, yapıştırırlar demişti. Şimdi çok artistik bir şekilde yapıştırıyorlar. Bana New York'tan bir tabak getirmişlerdi. Benim portrem vardı üzerinde. Arka planda özgürlük anıtı. Karım sakardır biraz. Düşürdü, kırdı tabağı. Öyle güzel yapıştırdılar ki hiç anlaşılmıyor kırıldı. Nihales kırık tabakanın önünde oturmuş düşünüyordu. Ne olursa olsun Amerika'da vahşi çok. General Regan için üzerinde kendi portresi bulunan ahmakça bir tabakla bir sanat şaheseri aynı şey. Dahası yaptığı şeyin farkında bile değil ayı. Avrupa hiç şüphesiz kocaman bir müze. Yön vermeli, yönetmeliyiz bu müzeyi. Aynı General Regan kafa bakımından buradaki askerlerin hepsinden üstündür. Bütün bunlar böyle ama kendini tutmayı da bilmek gerek. Müze at ahırı değildir. Sonra sablonu anımsayarak bu konuyu Nive ile konuşmaya karar verdi. Bu hikaye hiç hoşuma gitmiyor. Sablon zarar verebilir bize. Nive kendini savundu. Daha ilk sinyal gelir gelmez gerekli bütün önlemleri aldım. Hiç sanmıyorum bizim için tehlikeli olabileceğini. Bir tek çıkar yol kaldı ona. Ümanite. İşte kötü olan da bu ya, dedi öfkeden titreyen bir sesle Nihales. Neden komünistlere böyle bir armağan sunalım? Bir takım önlemler almak gerekliydi. Bunu anlıyorum ama yazı son derece kabaydı. Koster gazeteyi boks ringi sanıyor. Bıraksan önüne geleni kırıp geçirecek. Kırılan tabakayı anımsadı ve derin bir acı duyuyormuşçasına yüzünü buruşturdu. Peki, sizce ne yapmamız gerek? Sablon'la konuşun. Ona gazetelerde yayınlanan yazının bayağılık olduğunu, üzerinize yıkılan sözlerin hiçbirinin sizin ağzınızdan çıkmadığını, Koster'ın bir haydut olduğunu söyleyin. Tek kelimeyle yatıştırın onu. Para yönünden durumu kötüymüş. Buradan yaklaşmaya çalışın ona. Sablonu çaresiz bırakacak şekilde sıkıştırmak kesinlikle doğru değil. Nihales gece lupla tabakanın kırıklarını inceledi. Bütün parçacıkları topladı ama Teresa Talley'nin bir gözü yoktu. Onarılmazdı bu. Şaşılacak şey doğrusu. Roberts gibi akıllı bir adam nasıl oluyor da böyle ahmaklıklar yapabiliyor? Transok olağanüstü bir buluş ama Koster'ı nasıl gönderirler? Lowe'dan beklerim böyle bir şeyi, ahmaktır. Ama Roberts, belki de ben geri kaldım. Bir Avrupalı gibi düşünmeye başladım artık. General Regan, her şeyi Avrupa açısından değerlendiriyorsunuz demişti. Eğer gerçekten öyleyse kötü. Avrupa bir batağın içinde, geçen her yılla daha da aşağılara iniyor. Fransızlar, Batı Almanya'nın bizim savunma birliğimize girmesini protesto etmek istediler. Hemen hadlerini bildirdik. Kabalık bazen fena olmuyor ama tabakalara karşı değil, insanlara karşı. Nivey'den bir mektup alınca şaşırdı Sablon. Aziz dostum, size bu satırları çekinerek yazıyorum. Beni hiçbir ilgimin bulunmadığı bir takım uydurmalardan sorumlu tuttuğunuzdan korkuyorum. Hakkınızda hiçbir zaman ağzımdan çıkmayan sözlerin bana yakıştırılarak yazılan yazıyı tiksintiyle okudum. Size söyleyecek o kadar çok şeyim var ki her şeyi kağıt üzerinde anlatmam olanaksız. En yakın bir zamanda beni kabul etmeye reddetmeyeceğinizi umarım. Sablon bir küfür savurdu. Namussuz herif, ellerini yıkamak istiyor. Nasıl düşünebilir benim kendisine inanabileceğimi? Böyle bir alçağa eve adım attırmak bile doğru değil. Sonra ikirciklenmeye başladı. İnsan dediğin kolay anlaşılmıyor. Eğer Nive'yi kendisini dinlememi istiyorsa onu geri çevirmemeliyim. Belki de gerçekten haberi yoktur olup bitenlerden. Nive'yi telefon edince Sablon, peki dedi, gelin. İnce ince gülümseyen Nive'yi görür görmez Sablon hemen pişman oldu. Avansı geri vereceğimi, alçakların ise evime adım atamayacaklarını söylemeliyim ona. Nivea çok uzaklardan girdi söze. İnsanın hayatında rastlantıların rolünden ve seçme özgürlüğünden söz etti. İnsanoğlu yine de hiç değilse ruhsal planda yolunu kendisi seçebiliyordu. Olaylar birbirlerine bağlanabilirdi. Ama düşünceler ve duygular asla. Son derece sakınarak transok konusuna girdi. Ajansın Sablon'a elini biraz daha çabuk tutturmak için De Chaumont'a başvurduğu sırada Paris'te olmadığını anlattı. Ajansta yalnızca bir kez bulundunuz siz. Bir devlet gibidir tıpkı. Odanın birindekiler, öteki odada ne yapıldığını bilmezler. Biz Fransızlarsa yüreğimizin derinlerinden anarşistizdir biraz. Coster'ın sözlerini sizi öfkelendirdiğini söylediler bana. Sizi anlıyorum. Amerika'da uzunca bir süre yaşadım ben. Bu ülkeyle ilişkilerim var. Ve size şunu söyleyebilirim ki bazı Amerikalılar doğrusu beni de çileden çıkarıyorlar. Coster bir gazete gangsteridir. Amerikalılar da birazcık akıl olsa böyle bir yaratığa pasaport verip yurt dışına göndermezler. Ajansımızın hiçbir şekilde söz konusu yazıyla bir ilişkisi yoktur. Herhalde size ilişkin olarak bana yüklenen sözleri hiçbir zaman söylemiş olamayacağımı siz de anlamışsınızdır. Basında herhangi bir yalanlama yapmamamın nedeni de bunun ihtiracılara değer vermek olacağını düşünmemdendir. Hiç kimsece fark edilmeden geçmiş, iğrenç, seviyesiz bir yazı üzerine neden dikkatleri çekmeli, öyle değil mi? Nivea arada bir duruyor, Sablon bir şey söyleyecek mi diye bekliyordu ama susuyordu Sablon. Ben asıl sizin şu yazıların yayınlanması sorununu görüşmek istiyordum. Rusya'dan çok iyi izlenimlerle döndüğünüzü duydum. Olabilir, ilki olarak hiç karşı değilim. Hem zaten siz de biliyorsunuz bizim ajans bir haber ajansıdır ve hiçbir politik rengi yoktur. Kaldı ki benim sizin ölçünüze inancım sonsuzdur. Siz hiçbir zaman ulusumuzun dışına düşmek istemezsiniz. Eğer yazılarınız yayınlanmak için uygun bulunmazsa bunu size açıkça söyleyeceğim. Para durumuna gelince... Bence en hak tanır çözüm şöyle olacaktır. Yazılarınızı yayınlasak da yayınlamasak da parasını ödeyeceğiz. Madem ki sizi onlara ısmarladık, madem ki siz onlar için bunca zamanınızı harcadınız, hiç şüphesiz başka bir gazeteye vermemelisiniz onları. Beni yanlış anlayacağınızdan korkuyorum. Rekabetten başka bir nedeni yok bunun. Sablon ayağa kalktı. Nivea'yı tutamadığı bir ürperti duydu içinde. Deli diyorlardı onun için, ne yapacağı belli olmazmış. 44 yaşındayım dedi Sablon tane tane. Yapılan bir yanlışa özür bulmaya çalışmak aptallık. Bir insan herkesçe bilinen ünlü bir alçağı evine aldı mı suçlu kendisidir. Çünkü alçak adı üstünde alçaktır. Bilmem bir insan ne zaman ve nasıl alçak olur. Rastlantıların rolünden söz ettiniz demin. Mümkündür. Sizin için bu rastlantılar epey önce oldu. Paraya gelince avansı geri vereceğim. Anladığım kadarıyla bu parayı bana armağan etmek ya da daha doğrusu susmamı satın almak istiyorsunuz. İşte bunu başaramayacaksınız. Zaten fazlasıyla aptallıklar yaptım. Bunlara bir tane daha eklemek niyetinde değilim. Paranızı yıl sonundan önce alacaksınız. Eğer bu işinize gelmiyorsa buyurun mahkemeye verin. Bu kadar. Söyleyecek hiçbir şey kalmadığını anlayan Nivea kalktı. Soğuk bir selam verip çıktı. Onun ardından kapıyı kapayan Sablon deminden beri içine bastırıp durduğu duygularını koyverdi. Masanın üzerinde duran bir tomar gazeteyi aldı ve parçalamaya başladı. Kimperle'den karısı ve Madlen geldiler. Sablon şaşkınlıkla sordu. Gerçekten tatil sona erdi mi? Lucy, onun bu sıralarda çılgın gibi olduğunu anlıyordu. En iyisi ona dokunmamak, gözüne görünmemekti. Sablon sabah erkenden kocaman çantasını aldığı gibi evden çıkıyordu. Çantanın içinde incecik el yazısıyla doldurulmuş kağıtlar vardı. Transok'a ilişkin yazılardı bunlar. 4 ayrı gazetenin yazı işlerine uğramıştı. Hepsinde de sövmüşlerdi ama söz gelip ajansa dayandı mıydı? Gülümsemeler uzayıp gevşeyen yüzlerde yitivermişti. Değişik yanıtlar veriyorlardı ona. Bir gazete ajansına dokunmak doğru değildi. Dürüst olmayan bir rekabet olarak ele alınabilirdi bu. Özel konuşmalara, bir takım varsayımlara dayanmak da doğru değildi. Bunun kendisi için yazılan ve bütün aklı başında insanları öfkelendiren o aşağılık yazıdan farkı ne olurdu o zaman? Le Monde'un önde gelen gazetecilerinden birisi Sablon'u yemeğe çağırdı. Sablon Transok'un çevirdiği dolapları anlatınca Beriki hiç şaşırmadı. Geçen gün Amerika'daydım ben. Roberts diye birinden bana da söz ettiler. Parlak bir kişi görüldüğü kadarıyla hem cumhuriyetçilerle de iyi geçiniyor hem de Harriman'la. Gerçi bunun pek önemi yok. Onlarda bizdeki gibi ayrılıklar, karmaşıklıklar yok. Herkes 3 aşağı 5 yukarı bir yere odaklanmış. Onlarla hiç ilişki kurmamalıydınız. Ben Fransız gazetecilerini ikiye ayırırım. Bunlardan bir bölümü Amerika'ya hevesle hizmet eder, bir bölümü ise boyun eğer. Nivea'yı ele alın. İyi bir şair olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum, okumayı denemedim. Hem sıkıcı hem de bir tek sözcüğüne bile inanılası gelmiyor insanın. Kim bulmuşsa şu Mississippi'den gelen damat adını ona çok yerinde bir buluş. Ne beklenebilir ki onun gibi birinden? Almanların zamanında neler yaptığını Allah bilir. Kurtuluşun ilk günlerinde uzaklarda olması da büyük şans. Hemen parçalarlardı onu. Sizin düşünceniz nedir diye sordu Sablon. Mont hiç değilse yazı işlerine gönderilmiş okuyucu mektupları şeklinde basar mı yazılarımı? Hayır, hiçbir zaman. Bize bile arabanın tekerine çomak sokuyoruz diye bazen öyle serzenişlerde bulunuyorlar ki hiçbir gazete basmaz. Tabii humaniteden başka. Anlamaya çalışın, biz şimdi Amerika ile ilişkiler içindeyiz. Siz de buna karşı çıkıyorsunuz. Pek safça bir davranış bu. Size tavsiyem tükürün gitsin bu işin içine ve unutun. Sablon yatışmamıştı. Frank Tirol gazetesinden eski dostu Chomey'i aradı. Okul yıllarından tanırdı Sablon onu. İşgal yıllarında Chomey dürüst davranmıştı. Hiçbir gazeteye yazmamış ve bu yüzden yoksulluk içinde kıvranmıştı. Sablon'un anlattıklarını dinledikten sonra öfkeyle "Amerikalılar ahmak olur," dedi. "Bu herkesin bildiği bir şey ve Amerika'yı sen keşfediyor değilsin. Ama ne istediğini, neyin peşinde olduğunu bilmiyorum tam olarak. Anlayabiliyor musun? Bu senin dediklerini komünistler havada kaparlar. Onlar için eşi bulunmaz bir hazinedir bu. Bu işte benden bir yardım bekleme. İstersen komünistlerin de yazdıkları gibi satılmış de bana. Sablon, La Patrie'den arkadaşı olan Banlie'ye gitmeye karar verdi. Lucie, Banlie komünistlerden nefret eder dedi. Ama dürüst bir insandır. Bir gün Gestapo bizi arıyordu. Garo ve bana, siz kaçın dedi. Ben onları oyalarım. Banlie, Sablon'u gülerek dinledi sonra. Bunda ben kötü hiçbir şey görmüyorum dedi. Seni öfkelendiren Koster'ın komünist olmayan dürüst Çeklere yardım etmesi mi? Bu onun açısından çok soylu bir davranış. Adam başını koymuş ortaya. Eğer bir komünist bir tanecik komünist öldürmüşlerse ne var bunda? Az bile. En azından 10.000'ini öldürmeliydiler. Eğer sen komünistlere katılmak istiyorsan buyur yolun açık olsun. O zaman seni bir duvarın önüne dikeceğim günü dört kezde bekleyeceğimi de unutma. Garo direnişte bizimle birlikteydi değil mi? Ama inan bana eğer onu tutuklayıp deliğe tıkarlarsa ya da kurşuna dizerlerse gözümden bir damla yaş akmayacaktır. Karda yürüyen iz bırakır. Bu açık bir şey. Savaşta savaşın kuralları yürürlüktedir. Tarafsız yoktur. Tarafsızlık 19. yüzyılın bir efsanesidir. Sen bir ermiş ya da kutsal kişi değilsin. İnsansın. Demek ki ya bizimle olacaksın ya onlarla. Sablon gülümsedi. Uygun bir fırsatta belki de ben seni dikerim bir duvarın önüne ama şimdilik bir istek duymuyorum bu konuda. Senden ayrılabilirim artık, hatta elinde sıkarak. Lucy sordu. Ne dedi Banlie? Ne mi dedi? Komünistlere gitmemi salık verdi. O adresi ben onsuz da bilirim. Nive'ye gelince seçme özgürlüğümden söz etti. Sart eğilimidir o zaten. Eksistansiyalist. Oysa ortaya çıkan şu, seçme özgürlüğü diye bir şey yok. Adamlar beni evlendiriyorlar. Benim de canım komünistlere gitmek istiyor zaten. Tıpkı ayıklar toplumdaki bir sarhoş gibi. Neye karar verdin? Ben değil, onlar verdi kararı. Bana kalan beklemek ve kafayı çekmek. Kendine bir kadeh kalvados doldurdu ve can sıkıntısıyla esnedi. Lucy başını çevirdi. Kocasının şu birkaç aydır yaşadığı ruhsal fırtınalardan sonra belirsiz, kuşkulu, ağır bir yarı uykuyla yüklenmekte olduğunu anlıyordu. 40. ayrımın sonu sayfa 440.